Ayrım 41, sayfa 398. Ölçme ve değerlendirme. Çocuğu kül halinde kucaklayarak. Yer yer bazı öğretmenlerin öğrencileri kırık notla tehdit ettikleri anlaşılıyor. Öğrencilerin bu gibi öğretmenlerden yıldığı, nefret ettiği belirmektedir. Enstitülerde asla görülmemesi gereken bu kötü zihniyetin bir daha enstitü kapısından girmemesi şartıyla kovulmasını müdür arkadaşların vicdanına bırakırım. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç, Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları, sayfa 76. Enstitülerden önceleri de Tonguç'un çok üstüne durduğu sorunlardan biriydi öğrenci başarısını değerlendirme. Çok yönlü bir uygulama olan enstitü sisteminde seçkinci ve eleyici bir ölçme tekniği asla kullanılmamalıydı. Ona göre yalnız bizde değil, batıda uygulanan modern ölçme teknikleri bile eleyiciydi. Kendi öğretim yöntemini yaratan enstitülerin uygun değerlendirme tekniklerini de yaratması gerekiyordu. Bu gerekliliği enstitü müdürlerine yazıyor, toplantılarda açıklıyor, eski eleyici yöntemin asla kullanılmamasını istiyordu. Bu konudaki görüşleri çok önceleri oluşmaya başlamıştı aslında. 1933'te Kerschensteiner'den mürebbinin ruhunu çevirirken ve Gazi Eğitim'de çalışırken bir gerçeğin altını çizmişti. Öğrencileri çeşitli araçlarla ölçme ve eleme yerine onları çok yönlü zengin bir eğitim ortamında yaşatarak yaratıcılıklarını ve yeteneklerini geliştirmede gösterdikleri sonuçlara önem verilmeliydi. Eğitimci yazar Sadri Ertem'in yayına hazırladı ve onay için bakanlığa gönderdiği testlere destek vermesi için yazdığı mektuba 3 Aralık 1937 şu yanıtı veriyor. Benim kişisel kanıma gelince özellikle son basılı şeklini aldığımda gördüm ki bu bir test değil, çocuklar için adeta bir bela. Yahu sen bu kadar soruyu değil bir ilkokul öğrencisine, yaşını başına almış okur yazar denen kelli felli adamlara sorsan onları bile sıkıntı basar ve şaşırır kalırlar. Üçüncü nokta, bütün bu soruların ifade ettiği kitabi bilgiyle çocukları ölçüp de hüküm vermek, insanı işe yaramaz bir bilgi hokkası olarak görmekten başka ne ifade eder? İrade, sebat, kendi kendine hareket etme, becerikli olma, sempati, tutku, ilgi alanı bir kıymet değil mi? Kısacası hazırlanan testi bu noktalardan güçlü ve amaca uygun bulmadım. Buna karşın bakan imza ederse bence sorun yok. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç, Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları, sayfa 5. Onun öğretmen ansiklopedisi ve pedagoji sözlüğünün yoklama ve sınav maddesinde şunlar yer alıyor. Gelenekçi öğretmenlerin ellerinde yoklama ve sınavlar öğrencileri tehdit için korkunç birer araç haline gelmiştir. Klasik sınav şekillerinin yol açtığı bu feci durumu göz önünde tutan eğitkenler, her öğrencinin yoklama ve sınavlarda rastlantıdan kurtulması ve gerçek bilginin anlaşılması için yeni ve bilimsel ilkelere dayanan sınav şekilleri bulmaktadırlar. Yoklama ve sınavlar şekli ne olursa olsun isteneni bir dereceye kadar saptayabilmektedir. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç, Öğretmen Ansiklopedisi ve Pedagoji Sözlüğü, sayfa 539. Gazi Eğitim'de yönetici olduğu dönemde özellikle Gazi Lisesi'nde bu konuda çok olumsuz gözlemleri olduğu, öğretmen, öğrenci ve ana babalar arasındaki kopukluktan da kaynaklanan bu olumsuzlukları azaltmak için orada savaşın verdiği anılarından anlaşılıyor. Dipnot Tonguç'a Kitap, sayfa 2. 1939'da toplanan ilk eğitim şurasında raporları hazırlayanlardan biri olarak fazla konuşmayan Tonguç, sınav yönetmeliği görüşüldüğü sırada yaptığı çarpıcı konuşma ile şura üyelerini şöyle uyarıyor. Ölçüler ne olursa olsun sınav sonuçları bu konudaki anlayışa bağlıdır. İlkokul programı göz önünde tutularak yapılacak ezberci bir sınavda o kapıdan hiç kimse diploma alarak çıkamaz. Bu sert tutum yanında başka bir anlayış da hiç öğrenim görmemiş olanlara bile belki okulu bitirtebilir. Önemli olan çocuğu kül, yani bütün halinde görmektir diyor. Çok yönlü bir uygulama enstitü çalışmalarında çocuğu kül halinde görmek bir öneri değil, zorunluluktur. Orada tek düze bir ölçme yerine çocuk çeşitli alanlarda öğretmenle birlikte ya da kendi kendine çalışırken ortaya koyduğu yetkinlik ve benzeri sonuçlar ve değerlerdir ölçülecek olan. Bireyin her yönüyle gelişmesi ve bunun değerlendirilmesi önemlidir. Bu nedenle onun enstitülerinde öğrenci durumunun değerlendirilmesi, programın çok yönlülüğüne ve demokratik ilkeye uygun olarak yapılmalıydı. O bunun bilimsel tekniklerini arıyor, geliştirmeye çalışıyordu. Enstitüler iş ve üretim, bilgi ve kültür etkinlikleriyle öğretmenle öğrencinin birlikte çalıştığı ve yaşadığı demokrat bir ortamdı. Orada gözlenmesi, görülmesi, saptanması gereken, öğrencileri bu ortamda yetiştirirken, kendilerini geliştirirken, çalışırken varılan sonuçlardı. Örneğin günde 5-6 gömlek diken bir öğrenciyi dikiş öğretmeni nasıl bir sınavdan geçirecekti? Dingili kırılmış bir at arabasını usta kadar onarabilen bir erkek öğrenci bunu elbet fizik bilgilerini kullanarak başarmaktaydı. Ya da ulusal oyunlarda başı çeken, atla bisikletle enstitünün uzak iş alanlarını akşama kadar dolaşarak görev yapan, ustalıkla motor kullanan tarım başkanı beden eğitiminden nasıl bir sınav vermeliydi? Bedensel, zihinsel ve kültürel çalışmaların aynı önemde yer aldığı köy enstitülerinde öğrenci başarısı tek yönlü klasik sınavlarla değerlendirilemezdi. Bunun yerine onların iş içinde, üretim alanlarında, yönetim örgütünde, kurumsal derslerde, kültürel etkinliklerde gösterdikleri olumlu çaba ve sonuçları kül halinde saptanarak değerlendirilmeliydi. Bunun için başta kümebaşı öğretmen, işlik başı, yapı, sanat başı, tarım başı, kültür dersleri öğretmenleri ve benzeri elemanların çalışmalar içindeki gözlemleri önemliydi. Orada bu yeterince yapılıyordu. Enstitülerde gerekli olan öğrencilerin o büyük işletmelerin eğitim öğretimine sağlıklı uyumu ve etkinleşmesiydi. Özellikle dil yönünden, ön öğrenmelerinin eksikliği yönünden olan sorunları için gerekirse kurslar açılarak arkadaşlarının düzeyine getiriliyordu öğrenci. Birlikte çalışarak, birlikte yaşayarak işi ve ortamı güzelleştirmeye, dersi etkinleştirmeye birlikte çaba göstererek yapılan bu öğretimde ölçme bir amaç değildi. Ancak çalışmalar sırasında öğrenciyi tanıma, gözlemleme, yöneltme, yeteneklerini ortaya çıkarma, öğretmen-öğrenci ilişkilerinde sağlıklı tutumlar ve benzeri etkinlikler arasında başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi de yer alıyordu. Dipnot M. Kaplan, Çağdaş Eğitim ve Köy Enstitüleri. Ayrıca dünkü ve bugünkü ölçme tekniklerinin en iyisi bile öğrenciyi dışa atıcıydı. Enstitülerde hiçbir aşamada öğrenciyi elemek, dışa atmak yoktu. Bunun yerine öğrenci isteği de göz önüne alınarak başka programa geçiş yaptırılıyordu. Öğretmenlik programını istemeyen ya da öğretmenlerce uygun görülenler sağlık memuru ve ebe yetiştirme programına aktarılıyordu. En son olarak o köye yarayışlı tarımcı ya da teknisyen belgesi veriliyordu. O da çok az kişiye. Kaldı ki bu belge bugünkü okulların verdiği seni okuldan atıyorum belgesi değildi. Bir altın bilezik belgesiydi. Bütün bunlar öğrencilerin çeşitli alanlarda gösterdikleri başarı, beceri ve benzeri ölçülere ve isteklerine uygun yapılıyordu. Enstitülerde kullanılan değerlendirmenin iki belirleyicisi önemliydi. Bunlardan biri öğrenciyi kül halinde tanıyıp kavrayabilmekti. İkincisi elemek yerine yönelmekti. Müdürden usta öğreteceği kadar herkes öğrenciyi çok iyi tanıyordu. Dahası kümebaşı öğretmenleri hepsinin sorunlarını, durumlarını, yeteneklerini tek tek tanıyıp kavramış oluyor, gelişmelerini yakından izliyordu. Öğrenciyi böylesine bir kavrayışla değerlendirme, enstitüdeki demokratik eğitimin temel öğelerinden biriydi. Orada öğretmenlerin cebinde birer klasik not defteri, öğrencilerin başarısızlığına yüzüne çarpacak birer karne olamazdı. Bir enstitü öğretmeni anılarında bunu şöyle dile getiriyor. Kültür dersleri asla safsaklanmazdı ama öğrenciler enstitünün işliklerinde, tarlalarında, yapılarında çalışıp, ekip, biçip, duvar örüp, doğrama yaparken bizim onlara derslikte öğrettiğimizden daha çok bilgi ortaya koyarlardı. O halde burada başarıyı ölçmenin sisteme özgü olması gerekiyordu. Dipnot F. Madaralı, Tonguç Işığı, sayfa 105. 1945'te uygulamaya konulan öğretmen ve öğrencilerin eline verilen yoklama ve gözlem defterleri, enstitülerin kendine özgü ölçme ve değerlendirme tekniğini içeriyordu. Öğretmen yaptığı iş ve derslerin yoklama sonuçlarını ve gözlemlerini bu deftere yazıyor, daha sonra öğrenci öğretmene gidip onun saptamalarını kendi defterine geçirtiyordu. Bu saptamalara göre öğrencinin olumsuz durumu varsa, ki Tonguç'a göre o kadar zengin bir eğitim ortamında olmaması gerekirdi, bunlar öğrenciyle konuşuluyor, başarı ve değişme için yeni işler, ödevler veriliyor ve kurslar açılabiliyordu. Bunlara çok az gerek duyuluyor, öğrenciler başarıdan başarıya koşuyordu. Mahmudiye'de uygulama, yani staj yaptığım sırada bir öğrenci elinde defteriyle gelip, ''Öğretmenim, gözlem defterimi doldurur musunuz? Benimki kalmıştı.'' dedi bir öğretmene. Öğretmen kendi defterini çıkardı, öğrenciyi yanına oturttu, o hafta yaptıkları iş çalışmalarından sonraki gözlemlerini kendi defterinden onun defterine geçirip imzaladı. Öğretmen iyi değerlendirmeler yapmış olmalı ki öğrenci yüzü pembeleşerek teşekkür etti, sevinçle ayrıldı oradan. Köy enstitüleri yoklama ve gözlem defterinin içeriği aşağı yukarı şöyleydi. Birinci bölümde dersler ve işler sıralanıyor, karşılarındaki yerlere ilgili yoklama sonuçları iyi, orta ya da zayıf yazılıyordu. İkinci olan gözlem bölümünde şunlar yer alıyordu. Verilen işlere karşı ilgisi işe bağlılığı, kendiliğinden iş görme ve yaratma gücü, araç gereç ve eşyalara bakımı, tertip düzen ve güzellik sevgisi, yeniliği ve ileriliği benimsemesi, arkadaşlarına davranışı ve geçimi, yüreklilik ve engellerden yılmazlığı, özgeciliği, temizlik ve kendine bakımı. Tonguç bu ilginç tekniğin öğretmeni de değerlendireceğini söyleyerek şu açıklamalarda bulunuyor. İlk Öğretim Gazetesi sayı 178-180, 1945. Enstitü ortamı derslerin en yüksek düzeyde öğretilmesini etkileyecek, öğretmen ve öğrenciyi etkin duruma geçirecek zenginliklerle doludur. Derslikler, deneylikler, işlikler, oyun ve spor alanları, yapım meydanları, tuğla ocakları, su ve kanalizasyon yolları, tarlalar, sebze ve meyve bahçeleri, bağlar, dutluklar, böceklikler, zeytinlikler, fidanlıklar, kümesler, ahırlar, ağıllar, uygulamaya gidilen köyler, başka enstitüler, gezilere konu olan yerler ve benzeri çalışma alanları, enstitü öğrencilerinin eğitildikleri çevrenin bölümleridir. Bu kadar zengin bir çalışma ve öğrenme ortamında öğretmenlerin ellerinde öğretecekleri konularla ilgili bol ders aracı ve etkinleşme ortamı bulunuyor. Enstitüde bu zengin çevreden yararlanarak öğrenilenlerin hepsini etkin duruma geçirmek, eğitim-öğretimin amaç ve ilkelerinden biri ve öğretmenin başta gelen görevidir. Bunun sağlanamaması nedeni çocuktan önce öğretmenden kaynaklanabilir. Orada değerlendirmeden amaç çok sayıda olan bu öğretim ortamlarından öğrenciyi son sınırına kadar yararlandırarak tam öğrenmeyi ve öğretimin eğitimle sonuçlanmasını sağlamaktır. Bu sonucu almakta öğrenci kadar öğretmeni de sorumlu sayar. Ders ve iş çalışmalarını yoklamada iyi, orta ya da zayıf olarak değerlendirmesini yaparken öğretmenin öğrencinin bu ortamdan ne derece yararlandığını düşünmesi gerektiğini vurgular. Asıl önem verdiği öğretmenin yukarıdaki gözlemleridir. Çünkü bunlar onun eğitimden almak istediği sonuçlar, beklediği davranış değişiklikleridir. Klasik değerlendirmede çok önemsenmeyen ama onun başta gelen ilkeleri olan bu davranışlar, beklediği yeni insanın niteliğini ortaya koyacaktır. Örneğin, öğrenci verilen işe ilgi duymazsa başarısızlığa uğrar, başka işlere koşma isteği duymaz. Onun için öğretmen öğrencisini iş yaparken gözlemleyip onu ilgilendirici etkinliklere yöneltmelidir. Çocuk aldığı işe kolayca bağlanamaz. Köy enstitüleri eğitim ortamı çocuklarda çoğunlukla bunu sağlamaktaydı. Onların bu durumları olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmelidir. Öğrencinin verilen işe karşı ilgisi olur, işine bağlanırsa kendiliğinden iş görme ve yaratma gücü geliştirebilir. Bunu yapamayan insan tembel, korkak, edilgen olur. Çeşitli iş alanlarında yetişen enstitü öğrencileri bu yönden iyi alışkanlıklar kazanıyordu. Bunlar değerlendirilmeliydi. İş yapan insanın iş araçlarının bakımını, onarımını bilmesi ve yapması gerekir. Enstitü öğrencileri bu alışkanlıkları kazanıyordu. Köyden gelen öğrencilerin ileri çevre koşullarına uyuma özendirilmesi gerekir. Bunun için enstitü eğitim ortamı zenginleştirilmeli, öğrencilerin yeniliği, ileriliği benimsemeleri sağlanmalıdır. Tertip, düzen ve güzellik sevgisi enstitü eğitiminin başta gelen ilkelerinden biridir. Öğrenciler bu yönden kalıcı alışkanlıklar kazanmıştır. Yalnız kaldıklarında, köye gittiklerinde çevrelerini böyle yapmalarını amaçlayarak bu yönlerini geliştirmeleri üstünde durulmuştur. Değerlendirmede buna önem verilmektedir. Öğrencilerin kendi bakımına, sağlığına özen gösterme alışkanlığı kazanmasına önem verilmesini, bu yöndeki durumlarının değerlendirilmesini, gözlem defterine özenle işlenmesini ister. Ona göre yeni insanın önemli özelliklerinden biri olmalıdır bu alışkanlık. Kendine bakabilen, kendini kötü alışkanlıklardan koruyan, sağlığına önem veren insanların çevresine de iyi bakıp önem vereceğini söyler. Bunu yapamayan insanın çevresine de yararlı olamayacağını düşünür. Enstitülerde kız ve erkek öğrencilerin gerek birbirlerine gerek karşı cinslere olan görevlerini bilmelerini ve sağlıklı arkadaşlık ilişkileri içinde yerine getirmelerini, bunların değerlendirilmesini ister. Köylü öğrenciler enstitüde birçok yenilikle karşılaşır. Geri çevrenin insanı olarak onların yeniliklere uyması kolay olmayabilir. Eğitimin, eğitimcinin yapacağı iş onları yeniliklere, uygarlığa özendirmektir. Bu yolla ileriliği benimsemeyi de öğrenirler. Öğrencinin bu yönden değişmesi değerlendirilmelidir. Aynı yazı. Öğretmenlerin gerek bu defterlere not ettikleri gözlemleri, gerekse başkaca saptamaları yıl sonu öğretmenler kurulunda ele alınıp harmanlanıyor. Öğrencilerin dersliklerde, işliklerde, kültürel etkinlikler içinde ortaya koydukları sonuçlar tek tek gözden geçirilip değerlendiriliyordu. Bir öğretmenin başarısız gördüğü öğrenci öteki alanlarda başını alıp giden büyük başarılar göstermiş oluyordu. Böylece öğrencinin gerçek başarısı ve kül halindeki gelişmesi daha iyi değerlendiriliyordu. Kurulda çoğunluğun başarısızlığı ile ilgili bir sorun olduğu ortaya çıkarsa öğrencinin üstüne yüklenilmiyor, öğretmenin tutumundan ya da enstitünün başkaca eksiğinden ileri gelen başarısızlıklar için yeni bir yetiştirme kursu açılabiliyordu. Değerlendirmede katı kurallar yerine sağlam, demokrat ve eğit bilimsel ilkeler vardı. Uygulama gerek teorik, ders ve konuları gerekse iş çalışmalarını çeşitli şekillerde yazıya, resme, üretime ve benzeri etkinliklere döktüren bir yöntemle yapıldığından bu materyallerin her biri bir sınav kağıdından daha dolu ve değerliydi. Öğrenci onlarla daha çok kendini sınıyor, bunu severek yapıyordu. Örneğin gerçek kitap özetleri, köy incelemeleri, bölgenin tarih ve coğrafyasının gerçekten incelenmesi, çevre bitkilerinin araştırılması, iş planları, kompozisyonlar, şiir, öykü ve benzeri denemeler. Bu yazılı metinlerin adları bile içeriğiyle ilgili olumluluk çağrıştırıyor, birçoğu köy enstitüleri dergisinde yayımlanıyordu. Örneğin çiftelerden 5C 1945, İzzettin Alıcı Güzel'in Toprak ve Köylü, Hüseyin Özyiğit'in Çiftçinin Derdi ve benzerleri. Aynı kurumda 1945 yılında son sınıf öğrencilerinin gelişmelerini ve düşünsel düzeylerini ölçmek amacıyla bir Türkçe bitirme sınavı yapılıyor. Sonradan bunların hepsinin bir arada yayımlandığı kitaba baktığımızda gerek metin yazma ve dil, gerek düşünce düzeyi yönünden günümüzün üniversite öğrencilerinden daha gelişmiş oldukları kolayca anlaşılıyor. Ayrıca kağıtları değerlendirmede not yerine yetişmiştir, iyi yetişmiştir yazıldığı görülüyor. Dipnot: S. Kor Yürek ve H.T. Yılmaz, Öğrenci Gözüyle Köy Enstitüleri. Konunun başka bir yanı da enstitü öğrencilerinin çalışkan olduğu gerçeğiydi. Her biri yoksulluk nedeniyle birçok olanaktan yoksun olduklarının ayrımındaydı. Enstitülerde eğitim görmenin kendileri için önemli bir fırsat olduğunu biliyorlardı. Öğretmenlerle ilişkileri sağlamdı. Bunda kendi çalışkanlıklarının önemli bir payı vardı. Enstitü çıkışlı Abdullah Özkucur şunları anlatıyor anılarında. Korkusuzca kendimize güvenerek, bizi yetiştirenlerin iştenliğine inanarak büyük bir mutluluk içinde çalışmalarımızı sürdürürdük. Sınıf içinde, işliklerde, tarım ve öbür iş alanlarında hep böyleydi. Biz devletin çocuklarıydık. Buraya gelip ona teslim olmuştuk. O bizi işe yarar bir duruma getirecekti. Okul müdüründen öğretmenine hiç kimse bize bunun dışında kuşkulu bir durum ve tutum içinde olmadı. Bağırma, çağırma, notla korkutma, kötü sözle onurumuzu kırma, hırpalama, okuldan atma, attırma, gözdağı verme gibi şeyler olmazdı. Bizim öğretmenlerimiz buna gerek duymuyordu. Hiçbir derse hazırlıksız gelmezlerdi. Onlar bizim rakibimiz, hasmımız değil, öğretmenimizdi, bizi yetiştiriyorlardı. Haksız not verecekleri, sınıfta koyacakları aklımızın ucundan bile geçmezdi. İşte bu inançla ve bu güven duygusu içinde gücümüz yettiğince çalışırdık. Bu tutum kopya ortamı yaratmadı. Göz boyamayı, baştan savmacılığı yaşatmadı. Bunu yapamayan öğretmen kısa süre içinde şemsiyesini alıp gitti. Dipnot: A. Özkuçur, Köy Enstitüleri Destanı, sayfa 58. Avrupa ve Amerika'da eğitimde demokratlaşmayı sağlayacak bir araç olarak ölçme ve değerlendirme üstünde ötenen biri durulduğu görülür. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da ölçme ve değerlendirme yoluyla okul kuruluşlarında demokratlaşmada bir araç olarak kullanmanın yolları aranmaktayken, Türkiye'de Tonguç 1935'te hazırladığı muhtırada eleyici, seçkinci eğitime sırt çevirmiş köy enstitülerinde öğrenci durumunu ölçme ve değerlendirme tekniklerine getirdiği yeni anlayışla eğitimde elemeye meydan okumuş, bu tutumuyla bireyin özgür gelişimi ve toplumun gereksinimi doğrultusunda demokratikleşmeye bir payan da koymuştur. Dipnot: K. Aytaç, İngiltere, İsveç, Fransa ile Federal Almanya'da Okul Reformları. Laik Eğitimin Aydınlığı. Bütün bu işler hurafeyi bilmeyen, talihini kadere bağlamayan, dinsel inançlardan ümit beklemeyen, buna karşılık iradesine ve iş yapma gücüne güvenen, hiçbir hareketinde ve düşüncesinde darlaşmayan, iyi fikir nereden gelirse gelsin onu saygıyla karşılayan, göğsünün altında her zaman vicdan denilen bir Allah taşıyan, laik yurttaşlarla yapılabilir. İşte o zaman hem modern canlı bir millet hem de gerçek aydın yurttaşlar yetiştirilmiş olur. Dipnot Tonguç'a kitap, İsmail Hakkı Tonguç'un köy meselesinin geleceği yazısı. O dönemde sadece köy enstitülerinde değil, Türkiye'nin hiçbir yerinde, hiçbir okulunda bugünkü gibi din dersi yoktu. Laiklik egemendi bütün okullarda. Yönetimde din ile devlet işi ayrılmıştı. Devlet din eğitimini kendi yapmıyor, yaptırmıyordu. Bu görevi aile ve cami üstlenmişti. Dipnot Fakir Baykurt, Dorf Institut in der Türkei, Türkiye'de köy enstitüleri. Yeni Cumhuriyet'in yaşam biçimi böyleydi o zaman. Din bir iç güzelliği ve hayranlık olarak bireylerin gönlündeki yerine çekilmişti. Kişilerin kendini ilgilendiren, kendilerinin yapabileceği bireysel ve özel bir işti din ve ibadet. Devlet ise refahın yükselmesi anlamında tüm ekonomik ve sosyal sorunlarla baş etmek, ülkeyi bayındırlaştırmak, çağdaşlaştırmak zorundaydı. Yeni Cumhuriyet'in eğitim politikası ve programı, çoğunluğun gereksinimi olan yeni çağdaş bilgiler, teknik beceriler ve alışkanlıklar kazandırmayı amaçlamalıydı. Modernleşmeye, sanayileşmeye yönelmiş bir toplum olarak laik bilginin örgütlenmesini, yayılma derecesini ve içeriğini toplumun ekonomik sisteminin içeriği belirlerdi. Bu nedenle evrensel aydınlanma cereyanı devletle ilgili bazı faktörlerin etkisi altında kalmış, dahası bunlar tarafından özendirilmişti. Çünkü sanayinin yeni gereksinmeleri yeni iş gücünün yetişme biçiminin belirleyicisi sayılırdı. Ona göre donanım isterdi. Ne var ki enstitülerden önceki laik eğitim toplumun ekonomik konularıyla düzenli ilişki içine girememişti. Daha önce de değinildiği gibi din eğitiminden boşalan program böyle bir içerikle doldurulamadığı için modern okul eğitimi gören bireyler teknik beceri ve benzeri alışkanlıklar kazanamadıkları için toplum içinde birer parazit durumuna geliyordu. Üretenlerin, iş yapanların ise eğitim görmemiş kesim olduğuna önceki bölümlerde değinilmişti. Dipnot, F. Kirby, Türkiye'de Köy Enstitüleri, sayfa 98. Köy enstitülerinin getirdiği yeni uygulama, Türk halkının özellikle köylünün gereksinimi olan böyle bir içerikle gelmiş, işe, mesleğe, tarıma ve tekniğe yönelik bir programa öncelik verilmişti. Bu programın içeriği din eğitiminden kalan boşluğu doldurmuş, halkın eğitim beklentisi ve gereksinimiyle çakışmıştı. Bu anlamda köy enstitüleri yukarıda Kirby'nin sözünü ettiği sanayileşmenin gereği olan bir eğitimdi. Türk toplumu için ele geçmiş büyük bir fırsattı bu. 1930'dan sonra İmam Hatip kalıntıları, 1939'da köy okulu programında yer alan din ve ahlak dersleri yürürlükten kaldırılmıştı. Böyle olmasının halkın din duyguları ve inançlarıyla ilgisi yoktu. Köy enstitüsü öğrencilerinin çoğunluğu gelenekçi ailelerin çocuklarıydı. Örneğin benim ailem hem ana hem baba tarafından din kökenli ve din kültürüyle yetişmiş bir kesimdi. Ancak o dönemde genel olarak ilkokullarda din eğitimi verilmediği, laik eğitimin altyapısı oluştuğu için enstitü öğrencilerinin kendilerine verilen eğitimden dinsel bir beklentileri yoktu. O yıllarda din eğitim ve politika işlerine bulaşmamıştı. Ayrıca sanıldığı gibi köylü din konusunda bağnaz değildi. Enstitülerde bilimsel bilgiler, iş ve teknik konuları, sanat konuları ve demokratik ortam öğrencileri öylesine etkinleştirip dolduruyordu ki gençler aydınlık bir dünyaya yelken açıyordu. Gerek enstitülerde gerek öteki orta öğretim kurumlarında sınıflar ilerledikçe edinilen bilgiler, felsefe, sosyoloji gibi sosyal bilim alanı dersleri, enstitülerdeki eğitim tarihi, iş eğitimi tarihi bilgileri, dinlerin insanlık tarihindeki yerinin ve işlevinin bilimsel olarak anlaşılmasına olanak sağlıyordu. Köylerin cin peri öyküleri unutulmuş, öğrenciler doğa yasalarını, bilimin dediklerini anlamaya, öğrenmeye başlamışlardı. Dinler tarihi insanoğlunun doğa ve toplum olaylarına egemen olamamaktan ileri gelen bir büyük güç arayışı ve gereksiniminin anlamını sezdiriyordu. Böyle olması bireyin gönlündeki inanca engel değildi. İnanç işi bireyin kendi özgür yanıydı, kendine aitti, öne çıkması gerekli değildi. Öylesi daha güzeldi. Bir büyük güce hayranlık olarak insanın gönlüne çekilen inanca hiçbir şey engel değildi. Ahlak ise Allah korkusuyla yaratılan, kimileyin kendini ve karşısındakini kandırmaya yarayacak bir alışkanlık değil. Enstitü yurttaşlık programında yer aldığı gibi, insanın kendinden çekinerek yapmayacağı, kendine önem verdiği için iyi davranacağı, çevresini, toplumu düşündüğü için öyle yapacağı bir bilinç, bir vicdan olarak her öğrencide gelişiyordu. Orada değer üretiliyordu. Çalışkanlık, yurtseverlik, özgecilik, topluma yararlı olmak, çevreyi korumak ve düzeltmek, önem verilen ve yaşama biçimine dönüşen değerlerdi. Kimse dindarlığı ve inancıyla övünmek gereksinimi duymuyor, motor makine kullanmaya, yol yapmaya, elektrik santralı kurmaya, bina yapmaya, köylere okul yapmaya, enstitüye su getirmeye koşuluyordu. İşten kaçmamaya, başkasına haksızlık ve kötülük etmemeye bakılıyordu. Bunlar öğrencilere iyi ahlak konusunda bilinç ve alışkanlık kazandırıyordu. O dönemde bağnazlık değil, dinsel hoşgörü vardı. Din adamları gerek köy odalarında, gerekse camilerde, sokaklarda iddialı şeyler söylemez, politikaya karışmazdı. Başkasının camiye gitmediğiyle, oruç tutmadığıyla çok ilgilenilmezdi. Ezanın Türkçe okunması, eğitimden Arap yazısının kalkması gibi nedenler dini ve din adamlarını korkutucu olmaktan çıkarmıştı. Bir dinsel hoşgörü ortamının esenliği vardı toplumda. Tonguç, dinsel eğitimin ve dinin eğitime karışmasının olumsuz sonuçlarını küçük yaşlarda Fatih Medresesi'ndeki gözlemlerinden ve medresede okuyan amcasının edilgenliğinden beri biliyordu. Sonraki yıllarda Yobaz'ın, Softa'nın Türkiye halkını sarayın saltanatı için din yoluyla nasıl uyuttuğunu incelemiş bir eğitimciydi. Halk arasına dağılan bu anlayıştaki din adamlarının yıllar boyu halkı nasıl olumsuz yönde etkilediğini gördükçe, onlar insan dünyaya gelince adını koyarak yakasına yapışırlar, ölünce mezarı karşısında son duayı okuyarak peşini bırakırlar demek zorunda kalmıştır. Bu nedenlerle toplumsal içerikli bir din eğitimine karşıydı. Din eğitimini toplumsal ilerlemenin önünü kesen bir set olarak görüyordu. Gelişme aşamasında olan cumhuriyet toplumunun önünde bir engel olabilirdi. Din adamları toplum sorunlarına, politik sorunlara karışmamalı, din laik ilkenin belirlediği ölçüde bir hayranlık ve iyilik duygusu olarak bireylerin gönlündeki gerçek yerinde kalmalıydı. Dine ödün verilmesi Osmanlı döneminin saltanat ve din ortaklığını beslemek olurdu. Dipnot E. Tonguç, Devrim Açısından Köy Enstitüleri ve Tonguç, sayfa 204. Oysa bütün bu işler hurafeyi bilmeyen, yaşamını kadere bağlamayan, dinsel inançlardan ümit beklemeyen, buna karşılık iradesine ve iş yapma gücüne dayanan, güvenen, hiçbir hareketinde düşüncesinde darlaşmayan, göğsünün altında her zaman vicdan denen bir Allah taşıyan laik vatandaşlarla yürütülebilirdi. O zaman hem çağdaş canlı bir ulus yaratılabilir hem de gerçek aydın yurttaşlar yetiştirilmiş olurdu. Ayrıca köy enstitülerine öğrenciler aracılığı ile giren halk kültürünün hümanist bir yanı, çeşitli etnik kökenlerden kaynaklanan bileşimleri vardı. O dönemde edebiyat ve felsefe yoluyla, dünya klasikleri yoluyla okullara giren hümanist anlayışın, çok kitap okunan köy enstitülerini de baskın olarak etkilediği bir gerçekti. Ayrıca Alevi, Sünni, Kürt, Türk, her kesimden gelen öğrencilerin birinin ötekinden ayrı tutulması, birinin alışkanlığının ya da inancının daha önemli görülmesi olası değildi. Enstitü çıkışlı öğretmenlerce din kötülenmez, çok tartışılmazdı. Ancak halkın din adına uyutulmasından tedirgin olanlar çoktu. Özellikle öğretmenler köylere dağılınca köylünün okuyup bilinçlenmesinden rahatı kaçan çıkarcı kesim, köy imamlarını ya da yeni dincileri yanlarına alarak köydeki gelişmeyi durdurmak için çağdaş eğitimi kötülemeye kalkmıştı. Enstitü çıkışlı köy öğretmenleri bunlarla savaşmak zorunda kaldı ne yazık. Köy enstitülerinin getirdiği iş yöntemi ve demokratik ilkeler, laik eğitimin içeriğini, programın oylumunu tam anlamıyla ülkenin gereksinimi doğrultusunda doldurmuştu.